Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve's selamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları ana konusu altında amcaları ve yengelerini görüyorduk. Ebu Talip amcayı en son ve Fatıma yengeyi gördük. Bunların çocuklarına başlamıştık. Hazreti Ali'ye gelmiş biraz giriş yapmıştık. Şu ana kadar geldiğimiz yer burası. Hazreti Ali'den itibaren devam ediyorum. Ama kısa bir şey daha hatırlatayım. Hazreti Ali başlı başına yani bir yıl sürecek kadar hakkında malumat olan bir büyüğümüz. Burada amcalarını, yengelerini, amca çocuklarını bir bütünlük içinde anlatmaya, sizlerle paylaşmaya çalıştığım için çok fazla ayrıntıya girmeden ama çok meşhur olanları biraz daha açarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani 14. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Hazreti Ali radıyallahu anh sadece belli bir dönemde değil, hayatı boyunca, Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı boyunca diyelim, her zaman ve her yerde sürekli onun yanındaydı. Böylelikle bir yandan gelen vahyi anında öğrenip hayatına yansıtıyor, uyguluyor. Bir yandan da onun talimatlarını yerine getiriyor. Bir diğer yandan da etrafını aydınlatmaya devam ediyordu. Anne babasını görürken ifade etmiştik. İlk zamanlarda annesi de hemen iman etmemişti. Annesi daha sonra iman edecek. Ancak babası biliyorsunuz iman etmeyecek. Şimdi efendim Hazreti Ali'nin radıyallahu anh'ın yani Mekke döneminde hangi sahabeye bakarsak eziyetleri, işkenceleri görürüz. Buna Hazreti Ebubekir de dahildir, Hazreti Ömer de dahildir. Ama Hazreti Ali ile ilgili herhangi bir eziyet ya da işkence ilişkin bir tablo kaynaklarımıza geçmemiştir. Yoktur. Şimdi Hazreti Cafer bin Ebu Talip, Ali'nin abisidir. Bu sıkıntıları çektiği için bir de yani İnsanları derleyip toparlama, yönetme, başka ülkelerde insanları toplu tutma gibi kabiliyetleri sebebiyle olsa gerek, Peygamber Aleyhisselam onu da Habeşistan'a göndermiş idi kafile başında. Ancak Hazreti Cafer'in de ne tür sıkıntılar çektiğinden dolayı gittiğine ilişkin elimizde bir rivayet yok. Onu da söyleyelim. Hazreti Ali'nin Mekke dönemindeki bütün cilveleri yaşadığını, kaynaklar öyle diyor, yaşadığını ve bunlar arasında en meşhur iki tane tablomuz var. Bir tanesi Peygamber Aleyhisselam insanları İslam'a davet ederken yani yakın akrabalarını evde verdiği ben varım diye hemen atıldığı cevap, bunu geçen hafta görmüştük. Bir tanesi de şimdi ondan devam edeceğim ben, hicret esnasında ortaya koyduğu o büyük davranış. Şimdi Resulullah Aleyhisselam bazen şöyle ifadeler geçiyor kıymetli dinleyenlerim. Bir küçük tahsis de yapayım. İşte Peygamber Aleyhisselam Mekke'de Medine'ye hicret etmeye karar verdiği zaman işte şöyle yaptı. Hiçbir peygamber bulunduğu yerden başka bir yere hicrete karar veremez. Yani peygamberlerin bile buna yetkisi yoktur. Allah-u Teala hicret et deyince giderler. Peygamberler tarihinde Hazreti Yunus Aleyhisselam bunun en meşhur örneğidir. Kavminin eziyetlerine, hırçınlıklarına inanmadıkları için çok alındığından dolayı oradan geçen bir gemiye binmiş, hicret izni verilmeden ayrılmıştı. Ama o süreçte hikayesi uzundur, denize atılmıştı, onu balık yutmuştu falan, biz bunları görmedik ama yani peygamberler tarihinde bunu biliyorsunuz. Allah-u Teala onun tevbesini kabul etti, tekrar Ninova'ya geri getirdi, o kavme tebliğ ettirdi. Şimdi Peygamber Aleyhisselam ashabını öteye beriye gönderme yetkisi var, onları gönderdi zaten. Daha önce bir kısmını Habeşistan'a gönderdi iki defa. Şimdi de artık Akabe beyatlarının ardından Medine'ye, eski adı Yesrib, oraya gönderdi. Kendisi çok az ashabıyla beraber Mekke'de kaldı. Şimdi Allah'tan emir geldi. Cebrail Aleyhisselam geldi. Resulullah Aleyhisselam'a Allah'ın emrini getirdi. Dedi ki seni öldürmek, tutuklamak, hapsetmek ya da sürgün etmek için toplantı yapıyorlar. Senin hakkında karar veriyorlar. Bu kararlar içerisinde en son öldürmeye karar verdiler. O yüzden her zaman yattığın yatağına yatma diye böyle bir emir geldi. Bu emir üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'yi çağırdı. Hazreti Ali'ye durumu anlattı. Benim yerime yatağıma yat dedi. Benim örtümü örtün dedi. Ardından da korkma, korkma. Hoşlanmayacağın bir şey sana erişmeyecek diye buyurdu. Hazreti Ali de Resulullah'ın yatağına yatarak müşrikleri yanılttı. Bunu da biliyorsunuz. Ama burada nedense Hazreti Ali'nin kahramanlığı, yiğitliği üzerinde durulduğu kadar buradaki asıl mesaj arka planda kalmıştır. Hazreti Ali'nin iman gücü. Bizim de bugün en büyük eksiğimiz, o yüzden streslere, bunalımlara, sıkıntılara girenlerin de en büyük eksiği iman zafiyetidir. İman zafiyetidir. Allah herkesi bundan muhafaza buyursun. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Şimdi Hazreti Ali'ye talimatları verdi. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'da emanetleri var. Mekke müşrikleri ona inanmadılar, düşmanlık ettiler. En son öldürmeye karar verdiler. Buna rağmen hiçbiri çıkıp da ya şu emanetlerimizi geri alalım da ondan sonra öldürelim demedi kimse. Yani ona öyle güveniyorlardı ki onu öldürmeye karar verdikleri zaman bile onda çok kıymetli emanetleri var idi. Hazreti Ali'nin iki görevi vardı. Bir görevi Resulullah'ın yerine yatarak, onun yattığı yere yatarak müşrikleri yanıltmak. Diğer görevi de emanetleri sahiplerine ulaştırmak. Şimdi Allah aşkına Peygamber Aleyhisselam'ı örnek almalıyız. Alalım diyoruz. Alınız diyoruz. Almıyoruz maalesef de. Maalesef, maalesef, maalesef. Şimdi burada yani ben bir hoca olarak diyelim mesela bir faaliyet yapıyorum. Siz de bana kızdınız, beni öldüreceksiniz diyelim. Efendim bende de sizin emanetleriniz var diyelim. Ne yaparım ben? O malları alır giderim. Çünkü siz beni öldüreceksiniz yani. Ama ne yaptı peygamberimiz? Öldürmeye karar verdikleri halde İslam'ın emin vasfını, emniyetini, güven duygusu sarsıldı insanlarda. Artık hocalara kimse güvenmiyor. Benim çok sevdiğim bir öğrencim var. Çok öğrencim var da bilhassa kendisini bilir. Zaman zaman şu hocalara hocam dediklerini yapsalar ne iyi olur diye söyler. Ben çok duygularım, çok hoşuma gider. Umarım bu radyoyu dinlerken de oradan bana elini sallar. Böyle bir gönülden bir şey geçirir. Doğru söylüyor. Hakikaten güzel konuşuyoruz. İyi şeyler söylüyoruz. Güzel yaşayamıyoruz. Rabbim güzel yaşamayı önce bize, sonra hepimize nasip eylesin duasına amin diyelim hep beraber. Amin. Şimdi efendim niye bunu söyledim? Hazreti Ali yatağa yattı, Resulullah'ın yattığı yere, evi kuşatıldı, ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü bunu biliyorsunuz. Efendim, müşrikler ne kadar böyle zalim de olsalar, bir takım kurallar çok çiğnenmiş de olsa, bazı örfleri, adetleri, ahlaki yönleri de var. Müşrik olmalarına rağmen gece ev basmak ya da gündüz evin içine girmek, evin içinde birini öldürmek onlarda ayıptır. Şerefsizliktir. O yüzden çıkmasını bekliyorlar. Çıkınca öldürecekler. Malum biliyorsunuz Aleyhisselam Hazreti Ali'yi yatırdı. Kendisi evden çıktı. Bütün kaynaklar bunu anlatır bize. Yasin-i Şerif'ten ayetler okuyarak aralarından geçti gitti. Bu ayrıntıya girmiyorum. Allah Resulullah'ı düşmanlarına göstermedi. Bunlar mucize. Biz Hazreti Ali'den bahsediyoruz şimdi. Şimdi baktılar yatıyor orada, ayrıntıya girmiyorum. Beklediler ve nihayetinde kalkınca Hazreti Ali, tabii ortalık bir anda karıştı, saldırdılar, onu tartakladılar, onu söyleyeyim. Yani çok ciddi dayak yemedi ama bayağı bir tartaklandı Hazreti Ali. Çünkü ne kadar kuvvetli, güçlü, yiğit olursa olsun Mekke'nin en yiğitleri, en gözü kara savaşçıları kapıdaydılar. Ancak Resulullah Aleyhisselam'ı yakalama adına Hazreti Ali de zaman kaybetmemek için onu sıkıca bağlayıp götürüp Kabe'nin yanına bağladılar. Etrafa yayılıp Resulullah'ı aramaya başladılar. Arkasından aramayı daha da ciddiyetle sürdürmek ve tüm dikkatleri Resulullah'ı aramaya vermek için Hazreti Ali'yi bırakıp tamamıyla oraya yöneldiler. Hazreti Ali de diğer vazifeleri bu şekilde yerine getirmiş oldu. Şimdi burada şunu söylemem gerekiyor. Hazreti Ali evinin kuşatıldığını ve kuşatanların öldürme kararlarını biliyor. Resulullah söyledi. Ama Resulullah şunu da söyledi. Korkma, sana bir şey yapamayacaklar dedi. Sana bir şey olmayacak dedi. İşte atlanan kısım bu. Aldı Resulullah'ın örtüsünü, yattı, uyudu rahat rahat. Yani bir korkusu yoktu. Hani şimdi bazen çok fazla haberlere, gündemlere deprem haberleri geliyor mesela. Bir de ufak tefek sarsıntı olunca yani uyurken de korkuyoruz, yani böyle bir endişeye kapılıyoruz. Allah muhafaza, yani kolay bir şey değil tabii, yani Allah herkesi muhafaza etsin de. Yani ama Hazreti Ali'nin evi, ev kuşatılmış, ellerde kılıçlar, öldürecekler, yatıp uyuyor adam. Ne dedi Peygamberimiz? Korkma, sana hoşlanmayacağın bir şey erişmeyecek. İşte iman budur. Hazreti Ali kahramanlığının yanında teslimiyet boyutunu göreceğiz. Böyle birisiydi. Gerçekten de işte ertesi günü düşmanlar sürekli etrafta Peygamber Aleyhisselam'ı ararlarken Hazreti Ali Efendimiz 3 gün içerisinde Resulullah'ın kendisine emanet ettiği emanetleri sahiplerine birer birer verdikten sonra Resulullah öyle talimat vermişti. Medine'ye gelirsin demişti ve 3 gün sonra oradan ayrıldı ve Kuba'da Peygamberimiz Aleyhisselam'a yetişti. Kısaca bir malumat verdim Hazreti Ali Efendimiz'in buradaki davranışı. İşte tabii saklandı gündüzleri, geceleri gitti. Efendim farklı yollardan gitti yakalanmayayım diye. Papuçları yırtıldı, ayakları yaralandı. Bayağı bir ağır sıkıntılar çekti. Şimdi biz bazen böyle ufak tefek sıkıntı çekiyoruz. Hemen isyanlara basıyoruz. Üfleri püfleri basıyoruz. Aman şöyle oldu, aman böyle oldu. Bakmayın böyle konuşuyorum. Ben de öyleyim maalesef yani. Çok çabuk yakınıyoruz. Allah hepimizi muhafaza buyursun bundan. Yani Hazreti Ali hakikaten yürüyemeyecek hale gelmişti. Kuba'ya geldiğinde Aleyhisselam sordu. Ali gelmedi mi? Geldi ey Allah'ın. Nerede diye sordu. Dedik ayakları yarılmış, yürüyemiyor dedi. Aleyhisselam kalktı, yanına gitti. Resulullah'ın gözleri doldu. Ayakları yarılmış, kanıyor. Mübarek böyle Bismillah dedi. Eliyle ayaklarını sıvazladı. Resulullah'ın eli, mübarek eli, duası şifa buldu Hazreti Ali Efendimiz yani. Böyle çok ayrıntılar var. Yani sahabelerin hangisini ele alıp ayrıntıya girersek çok ilginç şeyleri görürüz. Çok ilginç şeyleri görürüz. Ancak burada çok fazla ayrıntıya giremiyoruz. Efendim Hazreti Ali Mekke döneminin işte bütün yaşananları gördü, yaşadı. Çok ciddi bir şekilde tecrübe sahibi oldu. Ve işte ifade ettiğim gibi Resulullah'ın talimatıyla ondan sonra Medine'ye geldi. Mekke dönemi çalışmalarında olduğu gibi Medine dönemi çalışmalarında da çok büyük hizmetleri oldu. Ancak bütün bunları burada anlatma mümkün değil. Sadece kısa malumatlar vermekle yetineceğim inşallah. Şimdi kısa malumat deyince mecburen parça parça, yani yıl yıl gidemeyeceğim. En meşhuru ki benim çok hoşuma gidiyor bu. Sizin de hoşunuza gidecek. Peygamber Aleyhisselam Ensar Muhacir kardeş yaptı. Ensar Muhacir, Ensar Muhacir. Yani isim çağırdı. Sen senden kardeşsin diye. Hazreti Ali kaldı ortada. Dedi ya Resulallah ben kaldım dedi Hazreti Ali Efendimiz. Aleyhisselam sen benimle kardeşsin dedi. Onu kendisine kardeş yaptı. Hazreti Ali Efendimiz bundan çok mutlu oldu. Çok güzel bir şey yani. Şimdi düşünün, çok değer verdiğiniz, saydığınız biri sizi kendisine kardeş ediniyor. Yani bu farklı bir şey. Şimdi birini seversiniz, hocanızdır, öğrencinizdir, arkadaşınızdır, eşinizdir, oğlunuz, kızınız, damadınız, amcanız, yengeniz, öyle bir şeydir. Yakınınız, tanıdığınız, seversiniz. Güzel bir şeydir sevmek. Ama onlar tarafından sevildiğinizi duymak çok daha güzeldir, değil mi? O yüzden sevilmek istiyorsak sevelim dostlar. Yüzümüze sevgiyle bakılmasını istiyorsak kaşlarımızı çatmayalım. Sevgiyle bakalım. Gözlerimizle bakmayalım, gönlümüzle bakalım. Birileri geldiğinde ya veya biz gittiğimizde tebessüm adı altında sırıtmayalım. O mecburiyettendir. Ama gönüldense muhabbetten o tebessümdür. O yüzden muhabbetten olsun inşallah diyelim. Yani Hazreti Ali'nin buradaki memnuniyeti Resulullah Aleyhisselam tarafından sevilme noktasında. Hicretin ikinci yılında Hazreti Ali, Hazreti Fatıma ile evlenme meselesinde o ayrıntıya girmeyeceğim. Diyecekler ki ey Allah'ın Resulü, hem kardeşim dedin, hem kızını veriyorsun. Yani kardeşe kız verilir mi? Öyle bir ashab-ı kiram sordular. Aleyhisselam buyurdu ki, o benim dinde kardeşimdir. Dinde kardeşim yani. Öyle bir şey. Hazreti Ali Efendimiz Bedir, Uhud, Hendek, Hayber gazveleri başta olmak üzere hemen hemen bütün gazve ve seriyelere katılmış. Bu savaşlarda Resulullah Aleyhisselam'ın sancak darlığını yapmış ve çok büyük kahramanlıklar göstermiştir. Uhud'da ve Huneyn'de çeşitli yerlerinden yara almasına rağmen, ki bu az biliniyor, yani Uhud'da Hazreti Ali Efendimiz de yaralıdır, Huneyn'de de yaralandı, Resulullah Aleyhisselam'ın bütün gücüyle korumuş, Hayber'de ağır bir demir kapıyı kalkan olarak kullanmış ve bu seferin zaferle sonuçlanarak Yahudilere galebe çalınmasına büyük payı olmuştur. Burada hemen şunu söylemem gerekiyor. Hazreti Ali'nin Hayber fethi esnasında gösterdiği kahramanlıklar bazen çok aşırı abartılarak, aşırı bir şekilde sürekli olağanüstü boyutundan gidilmiştir. İşte koca bir kale kapısını söktü, kalkan diye kullandı. İşte hani Hayber Fatihi Hazreti Ali olarak görülüyor. Neden? Onu da söyleyelim. İşte epey bir sürdü, ayrıntıya girmiyorum. Yani böyle Hayber hemen bir anda alınmadı. Hayber'de çokça kale var. Mesela büyük, en büyük kaleleri 9 tane kale var Hayber'de. Her biri tek tek fethediliyor. Daha sonra hangi kaleyi hangi sahabe fethettiyse onun adı oraya veriliyor. Bunlardan biri de Ali Kalesi'dir. En büyük kalenin biri de odur. Şimdi fetihler devam ediyor. Artık merkeze gelindi. Artık tümüyle Hayber alınacak. Kaleler alındı. En dıştaki dış kale, orta kale, iç kale, sur kalesi, kale. İçeri kadar girildi artık. Son darbe vurulacak. Asap da yoruldu. Kaç günden beri oradalar. Efendim. Ve bir türlü Hayber düşmüyor. Çünkü büyük kaleler kenti Hayber. Yani etrafı surla çeviri değil sadece. Sur var. Bir de onu aşıyorsun bir tane daha. Kale var, sur. Kale ve sur. Yani çok zor Hayber'in fethi. Halen mesela İnternete girin görün, o kalıntıları görürsünüz. Hayber'in kalıntıları var internette. İnsan şaşırıyor. Hatta şeyleri de ben buldum, aldım. Yeri girdiğimi derslerimde değerlendireyim diye. 3D görüntüler de var. Böyle içtiğin o eski şeyleri yapmışlar. Bunları görüyorsun, bunlar nasıl aşıldı diye merak ediyor insan yani. Şimdiki gibi böyle şeyler yok yani. O günkü şartlarda bunlar nasıl aşılmış diye insan merak ediyor. Aşmışlar bu kaleleri. Aleyhisselam işte o en son, o büyük kale, en son kale yani bir türlü düşmeyince asap da yoruldu. Bıkkınlık geldi demeyeceğim de neredeyse oraya geldiler. Efendimiz buyurdu ki yarın sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ve Resulü onu seviyor. O da Allah ve Resulünü seviyor. Fethi onun eliyle gerçekleşecek buyurdu. Hazreti Ömer'in burada bir hatırası var. Diyor ki ben o gece uyuyamadım. Allah'ın ve Resulünün sevgilisi olmak arzusuyla gözüme uyku girmedi diyor. ve sabahleyin diye kendimi Resulullah'a gösteriyorum, belki beni çağırsın diye. Herkes de bu var ama. Aleyhisselam baktı sağına soluna, dedi Ali nerededir? Dediler ya Resulallah, Ali'nin gözleri ağrıyor. Gözlerine rahatsızlanmış, bayağı da gözleri ağrıyor adamın. Böyle gözleri ağrıyor, böyle göre zor görüyor. Çağırın gelsin dedi. Çağırdılar, geldi adam, hakikaten gözleri zor ağrıyor adamın. Aleyhisselam Bismillah diye şöyle elini iki gözüne şöyle Bismillah diye sürdü. Ya Şafi ente şifa. Hazreti Ali'nin gözleri, hani deriz ya vel fecri gibi açıldı diye, gözleri net görmeye başladı. Sancağı eline verdi ve talimatını verdi. Şöyle Hazreti Hayder Kalesi'nde kalelerini fetihte her gün bir sahabe kumandasında, ana yani genel kumandan Peygamber Aleyhisselam, hücum kumandanları her gün bir sahabe kumandasında kaleler alındı. En son Hazreti Ali kumandasında son kale fethedildi. İşte o ara Aslan'ın kalkanı ortadan yarıldığı için kalkansız kaldı. Hücum da var. Orada bir tane demir kapıyı koptu eline, ondan devam etti. Savaştan sonra aynı kapıyı kaldıramadığı söylenir. Yani bunlar hep olmuştur. Bizim Çanakkale Harbi'nde yani Seyit Çavuş'un mermi meselesi, topa mermiyi sürmesi meselesi. Bizde herkes bilir bunu yani. Onun kaldıramayacağı bir mermiyi kaldırıyor, namluya sürüyor ve düşman gemisini batırıyor. Bu her dönemde olmuştur. Yani bunun bir iman gücü olduğunu düşünmek gerekiyor. Tabii kahramanlığı var, ayrı bir olay. Neticede Hayber Kalesi bu şekilde fethedildi. Yani ordu da Hazreti Ali yara almıştı Hayber'de de. Bir şey atlamamam gerekiyor, onu da söyleyeyim. Hendek'te Hazreti Ali'nin çok önemli bir kahramanlığı var. Amr bin Vudud diye, Vudud iki türlü okunuyor. Bir düşman yani Mekkeli yiğit var. Kimsenin yenemediği adam o. Yani Hazreti Hamza iken çıkmıyor onun karşısına, işte düşünün yani. Böyle bir adam. Hazreti Hamza Uhud'da şehit oldu ama yani öyle biri o. Yani Hazreti Hamza'yı tanıyorsunuz diye söylüyorum. İnşallah bu amca bitince ona da genişçe sıra gelecek, Allah izin verirse. Daha yakından tanışmış olacağız inşallah. İşte Hendek'i geçti adam. Ayrıntıya girmiyorum, meydan okudu. Hiç kimseden ses çıkmadı. Hani dedi düşman kılıcıyla öldüğünüz zaman cennete gidiyordunuz. Yok mu cenneti isteyen dedi. Ben Amr bin Vudud meydan okuyorum, çıkın karşıma. Hiçbiri çıkamıyor. Hazreti Ali öfkelendi, dayanamadı, yerinden fırladı. Resulullah tuttu, sus Ali, otur dedi. O Amr. Yani sen onu yenemezsin. Amr o. Oturdu, üç kez böyle olunca yine fırladı. Otur ya Ali, o Amr dedi. Ali, Hazreti Ali dayanamadı. Ey Allah'ın Resulü, o Amr'sa ben de alayım dedi ya. Müsaade et dedi. Ben ondan vuruşayım. Aleyhisselam, ya Rabbi dedi, Bedir'de şunları kaybettim. Uhud'da bunları kaybettim. Ya Rabbi Ali'yi bana bağışla dedi. Dua etti ve sürdü üzerine. Ve dedi ki ya Ali el harbu hud'atun. Hud'ah, hud'atun. Yani ey Ali, harp hiledir. Yani bileğini kullan, gücünü kullan ama hileyi de kullan. Savaşta vuruşurken her türlü şey olur, uygundur. Harp hiledir. Yanılt adamı diye. Karşı karşıya geldiler. Ayrıntıya girmiyorum. İki zırh giymiş adam atın üzerinde. Hazreti Ali yaya, zırhı da yok. Her hamlede bir yara açıyor Hazreti Ali'ye. Amr bu yani. Her gelişte yara açıyor Hazreti Ali. Sürekli yaralanıyor. Hazreti Ömer de bağırıyor oradan. Ya Ali el harbi hudatun. Bir çare bul yani şuna. Hazreti Ali dedi ki ya sen hani dedi çok kahramanın, çok yiğittin. Öyleyim dedi. Sen ata binmişsin, ben yayayım. Olur mu öyle? İn erkek sen dedi. İnerim dedi, indi adam. Ne olur ne olmaz, eğer ölürsem atım da onların eline geçmesin diye adam indi, atını da öldürdü. Yani kahraman sadece seninkiler değil. Gemileri onları da yakıyor. Yani ya öleceğim ya öldüreceğim yani. Atını da öldürdü adam. Öteye nasıl geçecek? Atını da öldürdü. Hakikaten Hazreti Ali ne kadar hamle yaptıysa öldüremedi. Çünkü zırh delemiyor ki. Baktı böyle hani bu boynunda böyle öteye böyle dönünce işte hafiften boynu açılıyor. Dedi ki ey Amr dedi, ben seni kahraman zannettim, tek kişi geldim diyorsun, arkandan bir sürü adam getirmişsin. O da şöyle arkaya doğru dönünce boynu açıldı, oraya kılıcı indirdiği gibi adam ikiye düştü. Hazreti Ali Efendimiz. Düşman tarafından hurralar, İslam tarafından tekbirler. Böyle çok büyük kahramanlıkları var. Hazreti Ali Efendimizin üzülerek belirttiğim, Hazreti Ali denince sadece kahramanlık değil, ilim akla gelmeli, takva akla gelmeli, edep akla gelmeli. Ama önce biz akla gelip hafif bir ara vermeliyiz inşallah.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet efendim, Hazreti Ali Efendimizin işte bir kısa misal olsun diye Hendek'ten bir örnek verdik. İşte daha önce ifade ettiğim gibi bütün savaşlara katılmıştı. Çok fazla faaliyetlerde bulunmuştu. Ve nihayetinde Hazreti Ali Efendimiz Yemen'e yapılan sefere katılıyor. Sevk ve idare ediyor. Oranın halkına İslam'ı tebliğ ediyor. Ve çok büyük faaliyetler yapıyor. Ondan sonra Medine'ye gelince Resulullah Aleyhisselam'ın son gazvesi olan Tebük gazvesi esnasında Hazreti Ali'nin katılamadığı ve katılmayı çok istediği en büyük gazvenin biri budur. Resulullah Aleyhisselam onun yerine vekil olarak bıraktı Medine'de. Çünkü çok uzun sürecek bu sefer git gel. Güçlü biri lazım Medine'de. Hazreti Ali'nin ciddi anlamda bir devlet idare tecrübesini burada görürüz. Medine'de onun yerine vekalet etti. Aleyhisselam işte Tebük'e gitti. Tebük'ten de bir sürü seferler var, seriyeler var. Gidildi, geri gelindi. Hazreti Ali radıyallahu anh çok yönlü bir sahabe olmakla birlikte bir de gözden kaçan bir şey var. Resulullah Aleyhisselam'ın vahiy katiplerinden biridir Hazreti Ali. Ha, bu arada bir şey daha var. Bugün tam olarak ben ifade edemeyeceğim, üzgünüm. Yani devlet dairesinde en üst kademede amirin yazılarını yazan kurum düşünün. Bir sürü kurum var da tam ifade edemiyorum ben. Yani devlet katibi eski deyimle. Resulullah Aleyhisselam'ın bazı önemli anlaşmalarını, bazı önemli mektuplarını dış ülkelere yazdığı, Hazreti Ali'ye yazdırdığını biliyoruz. Bunun içerisinde önümüzde en meşhur bir örnek Hudeybiye Anlaşması'ndaki metni yazan Hazreti Ali Efendimiz'dir. Oradaki metni o yazmıştı Hazreti Ali radıyallahu anh. İşte Mekke fethinden sonra Peygamber Aleyhisselam tarafından çok farklı görevlere Hazreti Ali gönderilecek ancak ondan sonra önemli bir şey var. Bu çok hoşuma gidiyor benim. Bunu böyle biraz açmak istiyorum sizlere. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı Peygamber Aleyhisselam hac emiri olarak atıyor. Hicri 9. yıl hac farz kılındı. Peygamber Aleyhisselam efendim Hazreti Ebu Bekir'i hac emiri atıyor ve kafile başında haca gönderiyor. Şu soru aklınıza gelebilir. Kendisi niye gitmiyor bilmiyorum. Bazı yorumlar var. Ben yorumlardan pek fazla hoşlanmıyorum. Yoruma katılırsınız katılmazsınız o yüzden. Buna gerek yok. Hazreti Ebu Bekir'i gönderiyor. Daha sonra Tevbe suresinin bazı ayetleri nazil oluyor. Bu ayetlerin hac esnasında bütün Müslümanlara ilan edilmesi gerekir. Peygamber aleyhisselam Hazreti Ali'ye bu görevi veriyor. Nazil olan ayetleri Edirne'ye veriyor ve gönderiyor. Hazreti Ali Efendimiz de Mekke'ye gidiyor. Mina'da Hazreti Ebu Bekir'le buluşuyor. Şimdi bakın güzelliğe, tada, asalete. Soruyor Hazreti Ebu Bekir. Ey Ali diyor, emir olarak mı geldin, memur olarak mı geldin? Emir olarak geldinse ben ineyim bindiğim deveden, yani makam arabası düşünün. Efendim sen geç, ben sana tabi olayım ve emret emir neyse. Memur olarak geldinse nedir durum, ne haberi getirdin? Yani birbirlerine olan muhabbeti görün burada. Hazreti Ali Efendimiz hayır diyor. Ben memur olarak geldim. Tevbe suresinden bazı ayetler nazil olmuş. Yani biliyor Hazreti Bekir bunları biliyor. Yeni ayetler var. Bunların duyurulması gerekiyor. Ben aslında onları size okumaya niyetim vardı ama konum sadece Hazreti Ali olmadığı için okumuyorum. Yani orada bir ultimatum geldi ayetlerde. Yani müşrikler hakkında artık hiç kimse, hiçbir müşrik Kabe'yi tavaf edemeyecek. Onlar çıplak tavaf ediyorlardı. Farklı şeyler yapıyorlardı. Yani çok ciddi bir şekilde, yani şöyle yapın, böyle yapın, böyle yapın, şu olursa iyi olur, bu olursa iyi olur gibi tebliğ dönemi değil, emir dönemidir artık. Şöyle olacak, böyle olacak, böyle olacak ayetleri gönderen bizzat Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Böylece Hazreti Ebu Bekir'in ortamı oluşturmasıyla Hazreti Ali Efendimiz çıkacak yüksek bir yere, bütün halka hem Mina'da hem Arafat'ta, Akabe mevkiinde, Müzdelife'de, yani her kalabalık topluluklarda o ayetleri okuyarak bütün insanlara bunu duyuracak. Hazreti Ali'nin Resulullah Aleyhisselam'la en son hayattayken teşrik-i mesai, Aleyhisselam'ın vefat ettiği zamanki durumudur. Ben yıllardır bunu çalışan, yazan, çizen, anlatan biri olarak bazı kitaplarda öyle ifadeler görüyorum ki, yani gerçekten ürperiyorum, korkuyorum. Nasıl böyle söyleniyor, nasıl böyle yazılıyor? Herkes diyor dünya telaşına düştü ama Hazreti Ali diyor Peygamber Aleyhisselam'ın işte teçhiz tekfin deriz, yani mübarek bedeninin yıkanması, yani cenaze yıkanması, işte kefenlenmesi, defni, o bunlarla uğraşırken millet de dünyayla uğraşıyorlardı gibi. Halbuki burada Hazreti Ebu Bekir gibi dirayetli bir adamın çok mühim sözleri var. Halk Hazreti Peygamber'e son hizmetleri yapmak için hücum ettiler. Hazreti Ebu Bekir müdahale etti. Durun dedi. Bakın ben de içeri girmiyorum. Bu Ehl-i Beyt'in hakkıdır ve onların görevidir. Yani hane halkından kim vefat ederse o hizmetleri görmek hane halkının vazifesidir, görevidir. Yardım isterse yardım etmek de işi becerenlerin görevidir. Ama temelde hane halkının vazifesi, görevidir. Onların bunu yapmaları gerekiyor efendim. İşte Hazreti Bekir bunu müdahale etti. Ancak Hazreti Ali Efendimiz onu da içeri davet etti. İşte Resulullah Aleyhisselam mübarek bedenini yıkanması vesaire hazırlandı, edildi. Efendim bu ayrıntıya giremiyorum. Ben ileriki derslerin birinde eğer ömrümüz yeterse, bunlar biterse, Resulullah derslerine girersek, onun vefatını nasıl anlattığını bilmiyorum ama bir paylaşmayı düşünüyorum. Bakalım Allah neyi verir bilmiyorum. Rabbimden hepimize her şeyin hayırlısını dileriz kıymetli dinleyenlerim. Evet, özet geçtiğimiz gibi efendim, Hazreti Ali yeri geldiğinde başarılı bir hoca, yeri geldiğinde dirayetli bir komutan olup orduyu sevk ve idare etmişti. Bedir, Uhud, Hendek, Hayder, Mekke fethi, Huneyn gazalarında bulunmuş, her birinde ayrı bir destan yazmıştır. Her birinde ayrı bir destan yazmıştır Hazreti Ali Efendimiz. Kıymetli dinleyenlerim, bunun bu vesileyle tekrar paylaşmış oluyorum. Önemsediğim çok mühim bir konuların biridir bu efendim. Bunun altını bir kez daha çiziyorum, buradan sizlerle paylaşmış oluyorum. Şimdi geldiğim en zor yere, Allah bana yardım etsin, size de yardım etsin. Kitapların kaynaklarda içinde olmak üzere, hatiplerin, yazarların, çizerlerin, özellikle akademisyenlerin en çok ileri geri konuştukları sahnelerin biridir. Normalde amcalarını, Resulullah'ın yengelerini, amca çocuklarını görürken hepsini kısa kısa görüyoruz ama bazı meşhurlara biraz daha açıyoruz. Bunlar arasında Hazreti Ali biliyorsunuz en meşhurların başında geliyor. Şimdi paylaşmaya çalışacağım şey meşhur hilafet meselesi. Ben şimdi siz içinizden dışınızdan bir estağfurullah demeye başlayın. Ben cümle kurarken budur demiyorum. Yani denenleri söyleyeceğim ama lütfen içinizden dışınızdan neredeyseniz ben konuştukça siz estağfurullah deyin. Ben böyle düşünüyorum ama konuşacağım biraz. Hazreti Peygamber vefat etmiş. Burada estağfurullah gerek yok. Vefat etmiş. Onun teçhiz tekfinle uğraşırlarken şimdi başlayın estağfurullah demeye. Birileri ki Hazreti Sa'd bin Ubade başta olmak üzere Ensar'dan, Muhacirlerden de Hazreti Bekir. Hilafeti oldu bittiye getirip halife oldular. Haşa. Hazreti Ebu Bekir nasıl ki hepinizin bildiği, sevdiği büyüklerdendir. Hazreti Sa'd bin Ubade de Medine'nin Hazreti Ebu Bekir'idir. Büyük bir zattır o mübarek insan. Burada aslında üzerinde durulması gereken başka bir şey olduğu halde farklı yorumluyor insanlar. Allah muhafaza. Nedir o? Onu hemen söyleyelim. Şimdi Müslümanlar bırakınız saati dakikalık bile başsız kalmamaları gerekiyor. Müslüman asla başsız kalmayacak. İslam ülkesi başsız kalmayacak. Şu anda dünyada Müslümanlar zulüm görüyorlarsa ciddi başları olmadığı içindir. Bunu hepiniz görüyorsunuz zaten. Resulullah vefat etti. Ehl-i Beyt yani onun yakınları o işi yürütüyorlar. Zaten dış güçler Gassaniler, Sasaniler özellikle Bizans tarafı başta olmak üzere her an Medine'ye saldırmak için sürekli hazır vaziyetteler. Sürekli. Hatta olağanüstü bir hadise olsa bir ses kesse Gassaniler mi saldırdı, onlar mı geldi diye hep böyle konuşulurdu. Onlar da takip ediyorlar. O gün böyle bugün olduğu gibi yani cep telefonları, internetler yok belki ama o gün de kendi şartlarına göre haber ağları var. Ve seri bir şekilde haberleşiyorlar. Böyle hadiselerde biliyorsunuz ateşle haberleşme, dumanla haberleşme. Yani belli tepelerde duman yakıyor. Duman şu renkte olursa şöyle oldu. Ateş olsa böyle oldu. Ateş yanıyor. Öbürü o tepeyi görüyor. O yakıyor, bu yakıyor. Yani aynı gün uzak bir yere aynı gün haber ulaştırılabiliyor. Bunu anlayın lütfen, rica ediyorum. Ya şimdi bir haber düşünün. Mesela bir şimdi İstanbul'dan diyelim işte Artvin'e diyelim bir haber ulaştıracağız. İstanbul'un yüksek tepesine bir ateş yakıyorsunuz. Kocaeli bu ateşi görüyor veya Gebze. Ateşi yakıyor. Kocaeli, Adapazarı yani ileri doğru gide gide ateş yani hemen yana yana yani o onu görüyor, o onu görüyor. Aynı günde Artvin'e kadar gidebiliyor. Sanırım anlaşıldı. İşte böyle bir düşman baskısı tehlikesi var. O yüzden ülkenin başsız kalmaması gerekiyor bir. Eğer ülke başsız olur, baş olabilecek insanlar olaya müdahale etmemişlerse ve ülkede bir can heder olursa Cenab-ı Hak onlara bunun hesabını soracağını biliyorlar. O yüzden Hazreti Sa'd bin Ubade yaşını başını almış büyük sahabelerden mübarek efendim Beni Saide Çardağı adı verilen yani Ensar'ın oturum yerinde etrafındaki yine önde gelen sahabilere istişare ederek Resulullah vefat etti. Ümmet başsız kaldı. Başsız kalınmaması gerekiyor diye hemen bir hal çaresi düşünüldü. Ve tam halife yani yönetime geçecek bunlar konuşulurken Hazreti Ömer durumu görüyor. Şimdi Sa'd bin Ubade buna layık bir insan. Ayrı bir olay. Ancak unutmayalım. Yani insanları birleştirecek, bir tutacak, ayrıştırmayacak liderler az gelir ülkelerde. Yani senin partin, benim partim, sen adamın, benim adamım değil. Ülkeyi götürebilecek liderlere ihtiyaç var. Burada bunu görürüz. Sa'd bin Ubade büyük bir zattır. Ama Ensar'ı, muhaciri götüremez. Bunu görüyor Hazreti Ömer, hemen koşuyor. Hazreti Ebu Bekir'i çağırıyor. O da içeride Resulullah'ın şeyine uğraşıyor. Hazreti Ali ve diğerlerle beraber önemli olduğunu söylüyor. O da çıkıyor dışarıya ve diyor ki böyle bir durum var. Bu ihtilaf meydana getirir, ümmet ikiye bölünür. İster istemez Hazreti Ebu Bekir olay yerine geliyor. Konum Hazreti Ebu Bekir olmadığı için. Buraya açmıyorum fakat şu kadarını söylemek durumundayım. Hazreti Ebu Bekir durumu anlatıyor. Efendim, ben diyor Resulullah Aleyhisselam'ın benden sonra Allah bir peygamber gönderseydi o da Ömer olurdu dediğini bilen biriyim diyor. İşte Ömer aramızdadır, ona biat edelim diyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh hayır diyor. İkinin ikincisi Resulullah'ın en yakın arkadaşı, İslam'ın birincisi, aramızda Ebu Bekir varken Ömer'in bu işe kalkışması asla mümkün değildir diyecek ve neticede Hazreti Ebu Bekir'e biat edilecek, ilk halife seçilecek. Henüz Resulullah'ın defni yapılmamış. Şimdi lütfen istirham ediyorum. Ülkenin başsız kalmaması adına en zor zamanlarda ağlaştıkları halde ülke başsız kalmasın diye hilafet meselesini hallediyorlar. Şimdi kaynaklar ne diyor? Bazı kitaplar, bazı akademisyenler. İşte Hazreti Ali, Hazreti Abbas amca, diğer Ehl-i Beyt, Resulullah'ın işte teçhiz, tekfinle uğraşırken bunlar oldu bittiye getirip diğer tarafta halife oldular kendi kendine. Hazreti Ali bunlara küstü, kızdı, beyat etmedi denir. Evet, bunu çok kişi söylüyor. Ben de okudum çok ve çok üzüldüm. Şimdi bir şey anlatacağız diye, bir şey yazacağız diye, bir makama geleceğiz diye, ünvan alacağız diye ahiretimizi yakmayalım. Benim bildiğim odur. Başka bir şey bilmiyorum ben. Başka bir şey bilmiyorum. Burada şimdi hadiseye nasıl gözle bakılıyor onu da anlamakta zorlanıyorum. Niye böyle diyorlar? Bakın söyledim. Resulullah daha defni yapılmadan, daha yani mesela konmamış, daha diyemiyorum işte anlayın. O süre içinde bile ümmet başsız kalmasın derdindeler. Ümmet başsız kalmasın. Hazreti Ali Efendimizin Hazreti Fatma'nın vefatına kadar, 6 aya kadar boyunca Hazreti Ebu Bekir'e biat etmediği çok fazla ileri geri konuşulur. Ben burada şunu söyleyeyim. Hazreti Ali gibi ilim ehli bir adam, işi gören biri. Yani böyle bir şey yapar mı diye bakıldığı zaman işte niye yapmasın, hilafet benim hakkımdır değildir. Bazıları böyle tartışıyor. Ben onları kenara koyup açıyorum tarihi kaynakları. Şöyle bir ifade görüyorum. Hazreti Ebu Bekir halife olur olmaz hemen Medine'nin güvenliğini iki katına çıkardı. Küçüklü büyüklü gruplar, seriyeler, mangalar oluşturarak Medine'nin etrafına gözcüler yerleştirdi. Başlarına birer komutan tayin etti. Bunların biri de Hazreti Ali'dir. Böylece Medine'ye bir baskın olma tehlikesine karşı erkenden haber verilsin, gereken müdahale edilsin diye bunların biri de Hazreti Ali Efendimiz'dir. Evet. Bu konu dedim ya öyle bir radyo programında hallolacak iş değil. Ama sadece yeri geldi diye bu kadarını söyledim. Ben şimdi kalkıp da şuradan okuyun şunu dinleyin diyemiyorum. Çünkü ben hangisini okudumsa ileri geri sözler gördüm. Ben çok korkuyorum. Burayı eşelemeyin bir faydası yoktur diyorum. Bir şey de değiştiremezsiniz zaten. Ama ne Hazreti Ebu Bekir birinin hakkını yer ne Hazreti Ali Efendimiz birine isyan eder. Bunu böyle bilelim. Ha kırılmadı mı kırıldı ama küsme olayı yoktur. Küsme gibi konuşuluyor. Burada Hazreti Ömer'in üzerine fazla gidilerek Hazreti Fatıma'ya düşmanlık ettiği söylenecek kadar ileri gidiliyor. Kaldı ki Hazreti Ebu Bekir kendi oğlundan çok Resulullah'ın çocuklarını seviyor. Hatta Hazreti Ömer hilafeti esnasında ülke zenginlendi. Asaba maaşlar bağlıyor. Maaş verirken hani bir şeye göre maaş verirsiniz bir değer olur ya. Onun değeri neydi? Peygamber aleyhisselama yakınlıktı. Mesela ben lira olarak söyleyeyim örnek olsun diye kendi oğlu Abdullah'a 1000 lira veriyor. Hazreti Üsame bin Zeyd'e 3000 lira veriyor. Mesela 3 katı. Diyorlar ki Hazreti oğlu Abdullah'a, Hazreti Abdullah'a bir sorsana babana niye öyle yapıyor? Senin ne eksiğin var? Senin niye 1000'de Üsame'nin ne özelliği var ki 3000? Yok diyor benim babam adil halifedir. Ben onun taksimine razıyım. Kaldı ki paraya da ihtiyacım yok. Çok şey yapınca merak ediyor, mecburen soruyor. Evladım diyor. Ben Resulullah Aleyhisselam'ı bilirim. Resulullah Aleyhisselam Üsame'nin babasını senin babandan daha çok severdi. Üsame'yi de senden daha çok severdi. Benim ölçüm budur diyor. Ben Allah ve Resulü'nün ölçüsünü ölçü alan babama itaat ederim. Yani espri bu. Niye bunu söyledim? Hazreti Ömer'in duruşu böyle olduğu halde hilafet meselesinde Hazreti Ömer'le Hazreti Fatıma'yı karşı karşıya getirmeye çalışanları Allah'a havale ediyoruz ve geçiyoruz. Hazreti Ali Efendimiz bu karmaşa ortamında Hazreti Ebubekir'in halifeli seçilmesi ve çok ciddi bir şekilde dirayet sağlaması, ümmeti derleyip toparlaması, devleti güven altına alması karşısında memnuniyetlerini ileride dile getirecek. Ancak o an için herkesin bir acısı var. Onun acısı iki türlü. Bir, Resulullah vefat etti. İki, amcasının oğlu vefat etti. Üç, kayınpederi vefat etti. Üç türlü akrabası oluyor aleyhisselam. Yanıyor tabii, üzülüyor. Ama netice itibariyle böyle bir hadise yaşanıyor. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir döneminde böyle şeyler birileri söylüyor ama sonraki, bunu hafta inşallah göreceğiz, sonraki üç halife döneminde bir hilafet iddiasının olmadığını görürüz. Hazreti Ali'nin Peygamberimiz aleyhisselamı iyi tanıması, onu örnek alması, onu anlatması, Kur'an ve sünnete hakimiyeti çok meşhurdur. Sadece kahramanlığı, yiğitliği değil, Hazreti Ali'nin aynı zamanda ileriyi görmesi, ilmi, dedim ya, takvası çok önde olan bir kişi olarak önümüzde duruyor. Bütün bunları anlamamız gerekirken bazı ufak tefek ihtilafları eşelemenin manası yoktur diyorum efendim. Hazreti Ebu Talib'in en küçük oğlu olan Hazreti Ali, baştan da söylediğim gibi bir programa sığacak bir şahsiyet değil. İnşallah ileriki derslerde biraz daha bilgi vererek, biraz daha yakından tanımaya çalışmak arzusuyla, duygusuyla bugün bize ayıran sürenin burada dolduğunu görüyorum. İnşallah haftaya yeni bölümlerde ve güzel örneklerle, siz güzel insanlarla her türlü güzelliği paylaşmak arzusuyla beraber olma duygu ve düşüncesiyle noktayı koyarken hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Allah'a emanet olun.